Ayrım 16. Görevde yükselme ders notları sayfa 193. L. Köşeli ayraç. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Halikarnas balıkçısı köşeli ayraç, Cevat Şakir Kabağaçlı, yay ayraç 1886-1973, yay ayracı kapa, köşeli ayracı kapa. En güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır. Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır. Reşat Nuri, köşeli ayraç içinde Güntekin. Çalı Kuşu, Der Saadet 1922. Server Bedi, köşeli ayraç Peyami Safa. M. Kesme işareti. Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Kişi adları, soyadları ve takma adlar. Atatürk'üm, Sultan Ana'nın, Kazım Karabekir'i, Yunus Emre'yi, Ziya Gökalp'ten. Sonunda P, Ç, T, K ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Çiçek, Halit, Mehmet, Mesut, Murat, Özbek gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmet'i, Çelik'i, Çiçek'i, Halid'i, Mehmet'i, Mesud'u, Murad'ı, Özbey'i biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir. Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan sonra konur. Yunus Emre, yay ayraç içinde 1240 soru işareti, kısa çizgi 1320, ayracı kapa, kesme işareti nin. Özel adlar yerine kullanılan O zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Hayvanlara verilen özel adlar sarı kızın, karabaşa, pamuku, minnoştan, millet, boy, oymak adları, Türk'üm, İngiliz'den, Rus'muş, Oğuz'un, devlet adları, Türkiye Cumhuriyeti ni, Osmanlı Devleti'ndeki, Amerika Birleşik Devletleri ne, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden, din ve mitolojiyle ilgili özel adlar, Allah'ın, Cebrail'den, Zeus'u, kıta, deniz, nehir, göl, dağ, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, bulvar, cadde, sokak ve benzeri coğrafya ile ilgili yer adları. Asya'nın, Marmara Denizi'den, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'ya, Ankara'ymış, Taksim Meydanı'ndan, Reşat Nuri Sokağı'na. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Hisar'dan, Boğaz'dan, gökbilimi ile ilgili adlar Jüpiter'den, Venüs'ü, Samanyolu'da, saray, köşk, han, kale, köprü, anıt ve benzeri adları, Dolmabahçe Sarayı'nın, Ankara Kalesi'nden, Galata Köprüsü'nün, Bilge Kağan Abidesi'nde, Çanakkale Şehitleri Anıtı'na, kitap, dergi, gazete ve sanat eseri, tablo, heykel, müzik ve benzeri adları, Nutuk'ta, Safahat'tan, Sinekli Bakallı, Hürriyet'te, Resmi Gazete'de, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adları, Milli Eğitim Temel Kanunu'na, Medeni Kanun'un aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmelikteki, belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır. Bu kanunun 17. maddesinin C bendi. Yukarıda adı geçen yönetmeliğin ikinci maddesine göre ve benzeri. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme ile ayrılmaz. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme ile ayrılmaz. Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Hollandalı'dan, Hristiyanlıktan, kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. Nihat Bey, Ayşe Hanım, Dan. Ünvanlardan sonra gelen ekler kesme ile ayrılmaz. Cumhurbaşkanınca, Başbakanca, Türk Dil Kurumu Başkanına göre ve benzeri. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. TBMM'nin BMD. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. 1985 T. 8 inci madde. 2 kesme işaretinci kat. 7.65 kesme işareti lik. 9.65 kesme işareti lik. 1919 senesi Mayıs'ının 19 kesme işareti uncu günü Samsun'a çıktım. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur. A kesme işareti dan, Z kesme işareti Y'ye kadar, A'dan Z'ye kadar. B kesme işaretinin M kesme işareti Y'ye dönüşmesi, B'nin M'ye dönüşmesi. Akım, çağ ve dönem adlarından sonra gelen ekler kesme ile ayrılmaz. Eski çağın yükselme döneminin Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına ve benzeri. Ne? Denden işareti. Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır. A. Etken fiil. B. Edilgen fiil. C. Dönüşlü fiil. C. İşteş fiil. Burada fiil ilk başta yazılmıştır. B, C ve Ç'de denden işareti kullanılmıştır. 5. Cümle bilgisi söz dizimi. Düşünce, duygu, durum veya bir olayı yargı bildirerek anlatan kelime, sözcük veya kelime grubu dizisine cümle, tümce denir. Cümlede kelimeler ve kelime grupları yargı bildirirken çeşitli görevler yüklenir. Bunlar cümlenin öğelerini oluşturur. Cümlenin öğeleri cümlede bir yargı bildiren, ondan etkilenen veya etkileyen veya yargının geçtiği zamanını veya yerini gösteren unsurlardır. Bunlar yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci olarak adlandırılır. A. Cümlenin ögeleri. 1. Yüklem. Cümlede yargı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yüklem çekimli bir fiil veya ek fiille çekimlenmiş bir isim olabilir. İş, hareket, oluş, durum, yüklem tarafından karşılanır. Cümlenin ana unsurunu yüklem oluşturur. Diğerleri ise yüklemin anlamını zaman, yer ve benzeri yönden destekleyen veya tamamlayan unsurlardır. Bir cümle birden çok ögeden oluşabileceği gibi tek bir yüklemden de oluşabilir. 2. Özne. Yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan veya yargının gerçekleşmesine araç olan unsura özne denir. Cümlenin temel ögesidir ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir. Cümlede özneyi bulmak için yükleme kim veya ne sorusunu sorarız. Cümlede olmayan, yüklemdeki kişi eklerinden anlaşılan öznelere gizli özne adı verilir. Seni bu konuda daha önce uyardım cümlesinde uyaran kim sorusunun yanıtı olan ben gizli öznedir. Yükleme edilgen çatılı cümlelerde aslında nesne olan öğe sözde özne olarak kullanılır. Hırsız kız kıvrak yakalandı cümlesinde yakalayan belli olmayıp yakalanan kim sorusunun yanıtı olan hırsız sözde öznedir. Yükleme edilen çatılı cümlelerde bazen C tarafından nedeniyle gibi ek ve sözcükler kullanmak suretiyle işi bizzat yapan varlığa örtülü özne olarak yer verilir. Tüm sorularınıza kurulumuzca derhal yanıt verilecektir cümlesindeki kurumumuzca sözcüğü örtülü öznedir. 3. Nesne, düz tümleç. Nesne, cümlede yüklemin bildirdiği, öznenin yaptığı işten etkilenen unsurdur. Geçişli fiiller nesneye yönelerek onu etkiler. Geçişsiz fiillerde ise hareket öznenin üstündedir. Böyle fiiller nesne almaz. Nesne sadece yüklemi geçişli olan cümlelerde olur. Nesne görevinde bulunan söz, iyi durum ekini almışsa nesneye belirtili nesne denir. Belirtili nesne yükleme kimi veya neyi sorusu sorularak bulunur. Dün geceki fırtına ağacın tüm dallarını kırdı. Cümlesindeki ağacın tüm dallarını kelime öbeği belirtili nesnedir. Nesne görevinde bulunan söz iyi durum ekini almamışsa yalın halde ise buna belirtisiz nesne denir. Belirtisiz nesne yükleme kim veya ne sorusu sorularak bulunur. Dün akşam eşine büyük bir buket çiçek götürmüş cümlesindeki büyük bir buket çiçek kelime öbeği belirtisiz nesnedir. 4. Dolaylı tümleç. Yönelme, bulunma ve çıkma bildirerek cümlenin anlamını tamamlayan unsura dolaylı tümleç denir. Dolaylı tümleç olan öğe mutlaka e, de, den durum eklerinden birini alır. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden soruları sorulur. Annem geçen hafta Ankara'ya gitti cümlesindeki Ankara'ya kelimesi dolaylı tümleçtir. Zarf tümleci. Yön, zaman, tarz, sebep, miktar, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan unsura zarf tümleci denir. Zarf tümlecini bulmak için yükleme nasıl, niçin, neden, ne kadar, ne zaman, kim tarafından, ne tarafından gibi sorular sorulur. Ahmet sabaha kadar ders çalışmış cümlesindeki sabaha kadar ifadesi zarf tümlecidir. 6. Edat tümleci. Edat tümleci bazı edatlarla öbekleşerek cümleyi amaç, araç, birliktelik, özgürlük, karşılaştırma ve benzeri anlamlarla açıklayan unsurdur. Bu yaz ailesiyle Antalya'ya gidecek cümlesinde birlikteliği ifade eden ailesiyle sözcüğü edat tümlecidir. B. Cümle çeşitleri. Cümleler anlam ve yapılarına yüklemin türü ve yerine göre sınıflandırılır. 1. Yüklemin türüne göre cümleler. A. Fiil cümlesi. Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümlelerdir. Her türlü hareket, iş, oluş, fiil cümleleriyle karşılanır. Bu sebeple fiil cümleleri isim cümlelerine göre daha fazladır. Geçişli fiil cümlelerinde cümle unsurlarının hepsi bulunabilir. Sadrazam, o zaman Ketü Dağısı'nı Muhsin Çelebi'nin Üsküdar'daki evine gönderdi. Göndermek geçişli fiil. Geçişsiz fiil cümlelerinde nesne bulunmaz. Doktorun içine birdenbire bir hüzün çöktü. B. İsim cümlesi. Yüklemi ek fiille çekimlenmiş bir isim veya isim grubu olan cümlelere denir. İsim ve isim grupları i ek fiiliyle görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, geniş zaman ve şart kipinde çekime girerek yüklem görevi yaparlar. Geniş zaman çekiminin üçüncü şahıslarında kullanılan dır dir eki durur fiilinden ekleşmiştir. İsim cümlelerinde kip eki taşımayan yüklemler de geniş zaman ifade ederler. En çok kullanılan isim cümlesi var, yok isimlerinin yüklem olduğu cümlelerdir. 8 saattir trendeyim. Tren boş ve neşesiz. Körfez'de bizim Haliç suyunun koyu durgunluğu var. İsim cümleleri genellikle iki unsurdan, özne ve yüklemden meydana gelir. 2. Yüklemin yerine göre, dizilişlerine göre cümleler. Yüklemin cümle içindeki yerine göre kurallı, düz cümle ve devrik cümle olmak üzere iki çeşit cümle vardır. A. Kurallı cümle, düz cümle. Yüklemi sonda bulunan cümle kurallı cümledir. Türkçe'de cümlenin ana unsuru yüklem genellikle cümlenin sonunda bulunur. Yardımcı unsurdan ana unsura doğru diziliş Türk cümle yapısının temel özelliğidir. Yüklemi tamamlayan unsurlar yüklemin önünde sıralanır. Yükleme en yakın unsur genellikle belirtilmek istenen unsuru ifade eder. Arabalar çok yavaş ilerliyordu. B. Devrik cümle. Devrik cümle, yüklemi sonda bulunmayan cümledir. Bu tür cümleler daha çok şiir dilinde görülür. Çünkü şiirde kelimelerin ses yapısı her zaman ön plandadır. Atasözlerinde günlük konuşmalarda günlük konuşmaların aksettirildiği veya konuşma sohbet üslubunun hakim olduğu eserlerde devrik cümle kullanılmıştır. Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. 3. Anlamlarına göre cümleler. A. Olumlu cümle. Yargının gerçekleştiğini anlatan cümle olumlu cümledir. Bu cümlenin yüklemi yapma, yapılma veya olma bildirir. Kütüphanenin yolunu tuttu. B. Olumsuz cümle. Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümledir. Bu cümlelerin yüklemi yapmama, yapılmama, olmama bildirir. Ma, me, olumsuzluk eki, değil edatı ve yok ismi cümleyi olumsuz yapan unsurlardır. Değil edatı hem isim hem de fiil cümlesini olumsuz yapar. Salih'i artık çarşıda bilen yoktu. C. Soru cümlesi. Soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümledir. Soru cümlesi olumlu veya olumsuz olabilir. Soru sıfatları, soru zamirleri, soru zarfları, soru edatları ve soru eki, mı, mi bir cümleye soru anlamı kazandıran unsurlardır. Niçin Bursa'yı bu kadar seviyoruz? 4. Cümle çözümlemeleri. Yazılan her değerli eser insanı geliştirir. Yazılan her değerli eser özne, insanı nesne, geliştirir yüklem. İnsan erdemli olmak için çalışmalıdır. İnsan özne. Erdemli olmak için zarf tümleci çalışmalıdır yüklem. Ayşe bütün yaz kitap okudu. Ayşe özne bütün yaz zarf tümleci kitap nesne okudu yüklem. Ayla kalemi masada gördü cümlesi etken bir cümledir. Cümleyi kalem görüldü biçimine getirdiğimizde cümle edilgen olur. Burada üç değişiklik olmuştur. Ayla öznesi cümleden çıkmıştır. Fiile ül edilgen eki getirilmiştir. Kalemi nesnesinden ı eki kaldırılmıştır. 6. Yazışma kuralları. Devlet yönetiminde, ticaret alanında, eğitimde kullanılan yazışmalarda uygulanır. Günlük hayatta ya da iş hayatında karşılaşılan başlıca iş yazılarına aşağıda yer verilmiştir. A. Rapor. Herhangi bir konu, olay ya da sorunla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemenin sonuçlarını belirtmek, varılan sonuçlarla ilgili değerlendirmeyi bildirmek için yazılan yazılara denir. Hangi amaçla yazılırsa yazılsın, rapor, önce rapora konu olan olay, durum ya da sorun belirtilerek başlar. Daha sonra inceleme ve araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ve bulgular sıralanır. Son bölümde ise raporu yazan kişinin o konuda vardığı yargılar kendi kanıları yer alır. Raporlar iş ve bilimsel raporlar olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İş raporları. Bilimsel bir araştırmadan çok bir olayın ya da bir durumun değerlendirilmesini bir soruşturmanın sonuçlarını içeren çalışmalardır. 2. Bilimsel raporlar. İnceleme ve araştırmaya dayanan ve konunun bilimsel yöntemlerle ele alındığı çalışmalardır. Raporun en belirgin özelliği tutanağa göre çok daha uzun süreli olması, daha fazla belge ve bilgiye dayanması, kişisel görüş ve yorumları içermesidir. Herkes rapor hazırlayamaz. Rapor hazırlayan kişinin bilirkişi olması gerekir. Raporlar elde edilen belge ve bilgilere göre belli bir plan çerçevesinde açık anlaşılır bir dille ve tartışmaya meydan vermeyecek bir şekilde kaleme alınmalıdır. Rapor metninin en üst köşesine tarih, orta kısmına raporun adı, metnin tamamlandıktan sonra alt kısmına rapor hazırlayanların isimleri yazılmalı ve imzalanmalıdır. B. Dilekçe. Bir durumu bildirmek, bir istek ya da dilekte bulunmak amacıyla yazılıp resmi veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir. İş başvurularında kişilerden dilekçe ile birlikte özgeçmiş de istenir. Dilekçelerde istek ve dilekler yalın ve açık bir biçimde belirtilmeli, sözü uzatmamalıdır. Eğer dilekçeye bir belge eklenecekse adresten sonra satır başı açılarak eki ekleri başlığı altında belgenin ne olduğu belirtilmelidir. Ayrıca istek bölümü bilgilerinizi arz ederim sözleriyle bitirilmelidir. Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kağıda yazılır, el veya daktilo ile yazılan dilekçelerde hiçbir şekilde kısaltma kullanılmamalıdır. Dilekçede özlü ve resmi bir üslup kullanılmalıdır. Dilekçeler belli bir plana göre yazılır. İstek ve dilekler belirtildikten sonra 3 ara verilerek sağ alt köşeye baş harf büyük olacak biçimde isim ve soyadının tamamı büyük harfle yazılarak dilekçe sahibinin ad ve soyadı yazılır. Ad ve soyadın üstüne imza atılır. Dilekçe sahibi dilekçesinin sol alt tarafına adresini yazar. Resmi kurumlara yazılan imzasız dilekçeler geçersiz sayılır. C. Özgeçmiş. Özgeçmiş bir kimsenin eğitimi, iş deneyimi, sosyal etkinlikleri, kişisel özellikleriyle ilgili kendisinin verdiği bilgileri değerlendirmeler içeren bir özettir. Özgeçmişte şu hususlar yer alır: adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi, ilgili alanları, akademik ünvanı varsa, yayınları varsa. Ç. Tutanak. Yasama meclisleri, mahkemeler, kongreler ve benzeri yerlerde yapılan toplantılarla herhangi bir olayın nasıl, ne zaman, nerede ve ne şekilde meydana geldiğini, nasıl sonuçlandığını tespit eden kısa yazılara tutanak denir. Kısaca bir durumun ya da olayın nasıl oluştuğunu saptayıp anlatan, ilgililerce imzalanan yazılı belgelere denir. Tutanak, herhangi bir toplantının nasıl açıldığını, kimlerin neler konuştuğunu ve nasıl kapandığını objektif olarak özlü bir biçimde ortaya koyan yazılardır. Bu tip tutanaklara toplantı tutanağı denir. Aynı şekilde herhangi bir olayın oluş ve sonuçlarıyla ilgili objektif belge ve bilgileri kapsayan yazılara da olay tutanağı denir. Tutanağın en belirgin özelliği bilirkişiler tarafından tutulması, kısa süreli yazılar olması, toplantı ya da olay anında hazırlanması ve hiçbir şekilde kişisel görüş ya da yorumlara yer verilmemesidir. En üstte sağ köşeye tarih konur, ortasına tutanak ifadesi yazılarak başlanır. Metin tamamlandıktan sonra metnin altı yetkililer tarafından imzalanır. D. Resmi yazı. Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik 2 Aralık 2004 tarihli ve 25.658 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Resmi yazılarla ilgili olarak bu yönetmelikte belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. Yönetmeliğin ikinci maddesinde kapsam alanı bütün kamu kurum ve kuruluşları biçimde geçmektedir. Söz konusu yönetmelik metni için http://www.basbakanlik.gov.tr adresine bakılabilir. Resmi yazılar, başlık, sayı ve kayıt numarası, tarih, konu, gönderilen makam ya da kişi, ilgi, metin, imza, ekler ve dağıtım bölümlerinden oluşur. Bir resmi yazıdaki ilgi, o yazıda anlatılan konunun daha önceki evrelerini belirtir. Resmi yazılarda geçen kurum ve kuruluş adlarının baş harfleri büyük yazılır ve bunlara gelen ekler kesme ile ayrılmaz. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın örneğinde olduğu gibi, resmi yazışmalarda kullanılan kelimeleri ve kelimelerle kullanılacak yardımcı fiilleri doğru ve yerinde kullanmak gerekir. Taahhüt almak değil, taahhüt etmek, tahakkuk yapmak değil, tahakkuk etmek örneklerinde olduğu gibi. Yazılarda geçen mevzuat adlarının baş harfleri büyük yazılır. Duruma göre mevzuat adları ya da mevzuattan yapılan alıntılar tırnak içinde verilir. Resmi yazılarda alt makama hitaplarda rica ederim, üst makama hitaplarda arz ederim, alt ve üst makamlara birlikte gönderilen yazılarda ise arz ve rica ederim ifadesi kullanılır. Resmi yazı, dilekçe, mektup ve benzeri evrağın ön yüzüne kayıt kaşesi basılmaz. İlgili birime ya da personele havale yapılmaz. Bu tür işlemler evrağın arka yüzüne yapılır. Resmi yazılarda zorunlu durumlar ve teknik terimler dışında yabancı sözcüklere yer verilmez. Yinelemelerden kaçınılır. Yazımda ilgili yönetmelik gereği Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna uyulması zorunludur. Resmi yazılar elle değil, elektronik ya da mekanik daktilo makinesi ya da bilgisayarla yazılır. Resmi yazılarda gizlilik dereceleri, görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir. Resmi yazılar kural olarak bir asıl, bir kopya olmak üzere iki nüsha hazırlanır. Konuşurken en önemli sözcük vurgu ile belirtilir. Yazıda ise vurgulanmak istenen sözcük yükleme yakın kullanılır. Resmi yazılarda imza atmaya yetkili kişinin adının sadece baş harfi, soyadının ise bütün harfleri büyük yazılır. Alt imza sahibinin makam adı yazılır, imza ise şahsın isminin üstüne atılır. B kurumu ya da kişisi A kurumuna bir yazı ya da dilekçe ile başvurmuşsa, A kurumunun karşı tarafa yanıt olarak yazdığı yazının hitap cümlesinin biraz altına ilgi denip iki nokta konduktan sonra B kişisinin ya da kurumunun yazısındaki tarih ve sayı belirtilir. Resmi yazıların tarih ve sayıları rakamla yazılır. Rakamlara getirilen inci, türü, sıra belirten ekler kesme işaretiyle ayrılır. E. Genelge. Yasa ve yönetmeliklerin uygulamasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı türüne genelge denir. 16. ayrımın sonu sayfa 207.